15. Bölüm Aragog. Şato'nun çevresindeki topraklara yaz çöküyordu. Hem gök hem de göl Cezayir menekşesi bir maviye dönmüş, seralarda lahana büyüklüğünde çiçekler açmaya başlamıştı. Ama Harry, Şato'nun penceresinden bakıp da ayaklarının dibinde fengle dolaşan Hagrid'i görmedikçe bu manzaradan keyif alamıyordu. Hatta bu haliyle dışarının Şato'nun içinden daha iyi olmadığı bile söylenebilirdi. Ki şatonun içinde de işler yeterince kötüydü. Harry ve Ron, Hermione'yi ziyaret etmeye çalışmışlardı. Ama artık ziyaretçilerin hastane kanadına girmesi yasaklanmıştı. Madame Pomfrey hastane kapısının aralığından onlara, ''Bundan böyle riziko almıyoruz.'' demişti. ''Hayır, kusura bakmayın. Ama saldırganın her an geri dönüp bu insanların işini bitirmesi mümkün.'' Dumbledore gittikten sonra korku daha önce olmadığınca yaygınlaştı. Öyle ki şato duvarlarının dışını ısıtan güneş, trizlerle ayrılmış pencerelerden içeri giremiyor gibiydi. Okulda endişeli ve gergin görünmeyen tek bir surat bile yoktu. Koridorlarda yankılanan her kahkaha kulak tırmalayıcı ve anormal kaçıyor, hemen bastırılıyordu. Harry kendine sürekli Dumbledore'un son sözlerini tekrar ediyordu. ''Ancak burada bana sadık kimse kalmadığında bu okuldan gerçekten ayrılmışım.'' demektir. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir. Ama bu sözlerin ne faydası vardı? Herkes onlar kadar şaşkın ve korkmuşken tam olarak kimden yardım isteyeceklerdi? Hagrid'in örümcekler hakkındaki ipucunu anlamak çok daha kolaydı. Ancak sorun şuydu ki şatoda takip edilecek tek bir örümcek bile kalmamıştı. Harry gittiği her yere bakıyor, Ron da hayli isteksizce ona yardım ediyordu. Elbette artık şatonun içinde kendi başlarına dolaşmalarına izin verilmemesi ve diğer Gryffindorlarla sürü halinde dolaşmak zorunda kalmaları işlerini epey güçleştiriyordu. Diğer öğrencilerin çoğu öğretmenlerin onları sınıftan sınıfa götürmelerinden memnun görünüyordu. Ama Harry bu durumu çok sıkıcı buluyordu. Ancak birisi bu dehşet ve kuşku atmosferinden son derece hoşnut gibiydi. Draco Malfoy, okulda öğrenciler başkanı seçilmiş gibi bir havayla dolaşıyordu. Harry onun neden bu kadar memnun olduğunu anlayamamıştı. Ta ki Dumbledore ve Hagrid'in gitmesinden bir gece sonraki iksir dersinde Malfoy'un arkasına oturup onun keyifli bir ses tonuyla Crabbe ve Goyle'a söylediklerini işitene kadar. ''Dumbledore'dan kurtulma işini babamın başaracağını hep düşünmüştüm zaten.'' dedi alçak sesle konuşmaya gerek görmeyerek. ''Size de söylemiştim, babam Dumbledore'un bu okula gelmiş en kötü müdür olduğunu düşünüyor. Belki şimdi doğru dürüst bir müdürümüz olur. Sırlar odasının kapalı tutulmasını istemeyecek biri. McGonagall fazla dayanmaz, o yalnızca idareten bu görevde.'' Snape, Hermione'nin boş sandalyesi ve kazanı konusunda yorum yapmadan Harry'nin yanından geçti. ''Efendim?'' dedi Malfoy yüksek sesle. ''Efendim, niye müdürlük için siz başvurmuyorsunuz?''
''Hadi, hadi Malfoy.''
dedi Snape ama yüzüne ufak bir gülümseme yerleşmesine engel olamamıştı.
''Yönetim kurulu üyeleri Profesör Dumbledore'u sadece geçici olarak uzaklaştırdı. Sanırım yakında yine bizimle olacağını söylemek yanlış olmaz.''
''Ya tabii.'' dedi Malfoy muzaffer bir sırıtışla.
''Bence bu iş için başvursanız babamın oyunu alırdınız. Ben babama buradaki en iyi öğretmen olduğunuzu söylerim efendim.''
Snape pis pis sırıtarak zindanda gezindi. Ama neyse ki kazanına kusma taklidi yapan Seamus Finnegan'ı görmedi.
''Şimdiye kadar bütün bulanıkların pılını pırtılarını toplamamış olmasına çok şaşırdım.''
diye devam etti Malfoy.
''Bundan sonrakinin öleceğine 5 galeona iddiaya girerim. Ne yazık ki bu Granger'ın başına gelmedi.''
Tam o anda zil çaldı. Bu şanslı bir durumdu. Çünkü Malfoy'un son sözleri üzerine Ron taburesinden fırlamıştı. Ama çantalarla kitapları toplama telaşı arasında onun Malfoy'a erişme çabaları fark edilmedi.
''Bırakın beni!''
diye hırladı Ron. Harry ve Dean onu kollarından tutuyordu.
''Umurumda değil, asaya da ihtiyacım yok, onu ellerimle öldüreceğim.''
Snape sınıfa
''Elinizi çabuk tutun, sizi bitki bilime götürmem gerekiyor.''
diye bağırdı. Timsah dizilişiyle yola koyuldular. Harry, Ron ve Dean en arkadaydı. Ron hala kurtulmaya çalışıyordu. Ancak Snape onları şatonun dışına kadar götürüp ayrıldığında ve sebze tarhını geçerek seraların yolunu tuttuklarında onu bırakmanın güvenli olduğuna karar verdiler. Bitki bilim dersi çok durgundu. Aralarında iki kişi yoktu. Justin ve Hermione. Profesör Sprout hepsine Habeşistan büzüşmüş incirini budatmaya başladı. Harry gübre yığınının üstüne bir kucak dolusu solmuş sap koymaya gittiğinde kendini Ernie Macmillan'la yüz yüze buldu. Ernie derin bir soluk aldı ve çok resmi bir biçimde konuşmaya başladı.
Harry, senden şüphelendiğim için özür dilemek istiyorum. Senin Hermione Granger'a asla saldırmayacağını biliyorum ve dediklerimin hepsinden dolayı özür diliyorum. Şimdi aynı saftayız ve...
Tombul elini uzattı. Harry bu eli sıktı. Ernie ve arkadaşı Hannah, Harry ve Ron'un yanına gelip onlarla aynı büzüşmüş incir üzerine çalışmaya başladılar. Ernie ölmüş dalları kopararak
''O Draco Malfoy denen tip''
dedi.
''Bütün bu olanlardan dolayı çok memnun görünüyor, değil mi? Biliyor musunuz, bence Slytherin'in varisi o olabilir.''
''Ne kadar da akıllısın''
dedi Ron. Ernie'yi Harry kadar kolay affetmiş görünmüyordu.
''Peki sen onun Malfoy olduğuna inanıyor musun Harry?''
diye sordu Ernie. ''Hayır'' dedi Harry. Bunu o kadar kesin bir şekilde söylemişti ki Ernie ve Hannah ona gözlerini dikip baktılar. Bir saniye sonra Harry'nin gördüğü şey budama makasıyla Ron'un eline vurmasına sebep oldu.
''Aha, ne yapıyor?''
Harry bir iki metre ötesini yeri işaret ediyordu. Çok sayıda örümcek toprağın üstünde koşuşturuyorlardı.
''Ha, evet''
dedi Ron, memnun görünmeye çalışıp beceremeyerek.
''Ama onları şu anda takip edemeyiz.''
Ernie ve Hannah merakla kulak kabartmışlardı. Harry örümceklerin kaçışını izledi.
''Yasak ormana gidiyorlar galiba.''
Şimdi Ron daha da mutsuz görünüyordu. Dersin sonunda Profesör Snape sınıfı karanlık sanatlara karşı savunma dersine götürdü. Harry ve Ron, kimse kulak misafiri olmadan konuşabilmek için epey arkadan geliyorlardı.
''Gene görünmezlik pelerinlerini kullanmak zorundayız.''
dedi Harry.
''Fang'i de yanımıza alabiliriz. Hagrid'le birlikte ormana gitmeye alışık. Yardımcı olabilir.''
''Evet.'' dedi Ron. Asasını endişeli bir şekilde parmaklarının arasında çeviriyordu. Lockhart sırıtarak her zamanki gibi arka sıralara ilerlerken
''Ormanda kurt adamlar yok muydu?''
diye sordu. Bu soruyu cevaplamamayı tercih eden Harry
''Orada iyi şeyler de var. At adamlar iyidir. Tek boynuzlu atlar da öyle.''
dedi. Ron daha önce hiç yasak ormana gitmemişti. Harry bir kez gitmişti ve bir daha hiç gitmeyeceğini ummuştu. Lockhart hoplayarak sınıfa girdi ve bütün öğrenciler gözlerini ona dikti. Bütün öğretmenler her zamankinden daha tatsız görünüyordu. Ama Lockhart'ın neşeli olduğu rahatlıkla söylenebilirdi.
''Hadi ama!''
diye seslendi etrafına bakarak.
''Niye herkesin suratı asık böyle?''
Herkes kızgın gözlerle birbirine baktı ama kimse cevap vermedi.
''Farkında değil misiniz?''
dedi Lockhart. Sanki hepsi biraz gerizekalıymış gibi ağır ağır konuşarak.
''Tehlike geçti. Suçlu alınıp götürüldü.''
''Kim demiş?''
dedi Dean Thomas yüksek sesle.
''Delikanlı, Sihir Bakanı suçluluğundan %100 emin olmasa Hagrid'i götürmezdi.''
dedi Lockhart. Ses tonu 2x2'nin 4 ettiğini açıklayan birininki gibiydi.
''Hayır, götürürdü.''
dedi Ron Dean'ınkinden daha yüksek sesle. Lockhart kendinden memnun bir ses tonuyla
''Sanırım Hagrid'in tutuklanması hakkında senden birazcık daha fazla şey biliyorum, Mr. Weasley.''
dedi. Ron aynı fikirde olmadığını söyleyecekti ki lafının ortasında Harry ona sıra altından sert bir tekme attı.
''Orada değildik, unutma.''
diye homurdandı Harry. Ama Lockhart'ın tiksinti verici neşesi, zaten öteden beri Hagrid'in işe yaramaz biri olduğunu düşündüğüne dair imaları ve artık her şeyin bitmiş olduğu konusundaki güveni Harry'nin o kadar sinirine dokundu ki gulyabanilerle gezip tozmayı Lockhart'ın aptal suratına fırlatmak için yanıp tutuşuyordu. Bunun yerine Ron'a bir mesaj karalamakla yetindi. ''Bu gece şu işi yapalım.'' Ron mesajı okudu. Yutkundu ve yana, normalde Hermione'nin oturduğu boş sıraya baktı. Bu görüntü kararlılığını artırmış gibi göründü ve başını evet anlamında salladı. Bugünlerde Gryffindor ortak salonu hep çok kalabalıktı. Çünkü saat 6'dan sonra Gryffindorların gidecek başka yerleri yoktu. Dahası, konuşacakları çok şey vardı. Bunun sonucunda da ortak salon gece yarısını geçinceye kadar boş kalmıyordu. Harry akşam yemeğinden sonra gidip sandığından görünmezlik pelerinini aldı ve akşamın geri kalanı boyunca onun üstünde oturarak odanın boşalmasını bekledi. Fred ve George, Harry ve Ron'u birkaç el patlamalı pişte oynamaya davet etti. Ginny de çok suskun bir halde, her zaman Hermione'nin oturduğu sandalyeye oturarak onları izledi. Harry ve Ron maçı çabuk bitirmek için oyunları bilerek kaybediyorlardı. Ama gene de Fred, George ve Ginny yatmaya gittiğinde vakit gece yarısına geçmişti. Harry ve Ron uzaktan iki yatakhane kapısının kapanma sesini duyduktan sonra pelerini aldılar, üzerlerine geçirdiler ve portre deliğinden tırmandılar. Gene bütün öğretmenleri atlatmaya çalışarak şato boyunca zor bir yolculuk yaptılar. Sonunda giriş salonuna ulaştılar. Meşeden yapılma ön kapıların üstündeki sürgüyü çektiler, çok az araladıkları kapıların arkasından gıcırdatmamaya çalışarak geçtiler ve ay ışığına çıktılar. Siyah çimin üstünde yürürken, ''Tabii'' dedi Ron birdenbire. ''Ormana vardığımızda takip edecek bir şey bulamayabiliriz de. O örümcekler oraya gitmemiş olabilir. Biliyorum genel olarak o yönde hareket ediyor gibiydiler ama...'' Sesi umut dolu bir şekilde azalarak sessizliğe karıştı. Hagrid'in evine ulaştılar. Boş pencereleriyle üzücü ve acıklı görünüyordu. Harry ön kapıyı açtığında Fang onları görüp sevinçten çıldırdı. Ortalığı inleten şiddetli havlamalarıyla şatodaki herkesi uyandıracağı endişesiyle ona çabucak şöminenin üstündeki bir teneke kaptan melas şekerlemesi verdiler. Yer yemez Fang'in dişleri birbirine yapıştı. Harry görünmezlik pelerinini Hagrid'in masasının üstüne bıraktı. Zifiri karanlık ormanda ona gerek olmayacaktı. Harry bacağına vurarak ''Hadi Fang, yürüyüşe çıkıyoruz.'' dedi ve Fang onların ardından hopluya zıplaya evden dışarı çıktı. Ormanın ucuna kadar hızla koştu ve büyük bir çınarın dibine gidip bacağını kaldırdı. Harry asasını çıkarıp ''Lumos.'' diye mırıldandı. Asanın ucunda patikada örümcek aramak için ancak yeterli olacak minicik bir ışık belirdi.
''İyi fikir.'' dedi Ron. ''Ben de kendimkini yakardım ama biliyorsun patlar matlar şimdi.''
Harry parmağıyla Ron'un omzuna dokunup çimeni işaret etti. İki örümcek aceleyle asanın ışığından ağaçların gölgesine kaçıyorlardı.
Tamam,
dedi Ron. Sanki en kötü ihtimale karşı hazırmış gibi iç çekerek.
Hazırım, gidelim.
Böylece yanlarında koşuşturan, ağaç köklerini ve yaprakları koklayan Fang'le birlikte ormana girdiler. Harry'nin asasının ışıltısıyla örümceklerin patika boyunca oluşturduğu kesintisiz çizgiyi izlediler. Konuşmadan, kırılan dallar ve hışırdayan yapraklar dışında bir ses çıkacak mı diye kulak kesilerek 20 dakika kadar yürüdüler. Sonra, artık ağaçlar tepelerindeki yıldızları görmelerine izin vermeyecek kadar sıklaşmış ve Harry'nin asası karanlıklar denizinde tek başına parlamaya başlamıştı ki, örümcek rehberlerinin patikadan ayrıldığını gördüler. Harry durup örümceklerin nereye gittiğini görmeye çalıştı. Ama kendi küçük ışık küresinin dışındaki her yer zifiri karanlıktı. Daha önce ormanın hiç bu kadar derinlerine girmemişti. Buraya son geldiğinde Hagrid'in ormandaki patikadan ayrılmamasını tembih ettiğini net bir biçimde hatırlıyordu. Ama Hagrid şimdi çok uzakta, büyük ihtimalle Azkaban'da bir hücredeydi. Ve sonuçta örümcekleri izlemesini söyleyen de gene oydu. Eline ıslak bir şey değdi ve Harry arkaya kaçayım derken Ron'un ayağına bastı. Ama eline değen şey yalnızca Fang'in burnuydu. Karanlıkta ancak asasının ışığını yansıtan gözlerini seçebildiği Ron'a
''Ne dersin?''
diye sordu.
''Buraya kadar geldik.''
dedi Ron. Örümceklerin hızla uzaklaşan gölgelerini izleyerek sık ağaçların arasına girdiler. Artık pek hızlı ilerleyemiyorlardı. Önlerine karanlıkta hemen hiç görünmeyen ağaç kökleri ve kütükler çıkıyordu. Harry, Fang'in sıcak nefesini elinde hissedebiliyordu. Harry'nin çömelip asa ışığında örümcekleri bulabilmesi için birkaç kez durmak zorunda kaldılar. Onlara en az yarım saat gelen bir süre boyunca cübbeleri alçak dallara ve çalılara takılarak yürüdüler. Bir süre sonra yerin aşağı doğru eğim kazandığını gördüler. Ama ağaçlar her zamanki kadar sıktı. Derken Fang ansızın ormanın içinde yankılanan gür bir havlamayla hem Harry'nin hem de Ron'un ödünü patlattı.
''Ne var?''
dedi Ron, Harry'nin dirseğine sıkı sıkı yapışıp zifiri karanlıkta göz gezdirerek.
Orada hareket eden bir şey var, diye soludu Harry. Dinle. Büyük bir şey galiba.
Dinlediler. Sağlarında, biraz uzakta büyük bir şey dalları kırarak ağaçların arasından ilerliyordu.
Yo hayır,
dedi Ron.
Yo hayır, yo hayır, yo.
Kes sesini, dedi Harry telaşla.
Seni duyacak. Beni mi duyacak?
Dedi Ron fazlasıyla yüksek bir sesle.
Fengi çoktan duydu bile.
Orada korkmuş bir halde durup beklerken sanki karanlık göz yuvarlarına bastırıyordu. Tuhaf bir gümbürdeme oldu. Sonra her şey sessizleşti.
Sence ne yapıyor?
Dedi Harry.
Herhalde üstümüze atlamaya hazırlanıyordur.
Tüyleri diken diken, kımıldamaya cesaret edemez halde beklediler.
Sence gitmiş midir?
Diye fısıldadı Harry.
Bilmiyor.
Sonra sağ taraflarında ani ve çok güçlü bir ışık belirdi. Karanlıkta öylesine parlıyordu ki ikisi de gözlerini korumak için ellerini kaldırdılar. Feng ciyakladı ve kaçmaya çalıştı. Ama dikenlere gömüldü ve daha da yüksek sesle ciyakladı.
Harry!
Diye bağırdı Ron rahatlamış bir sesle.
Harry, bu bizim araba.
Ne?
Gel.
Harry, Ron'un arkasında tökezliğe tökezliğe ışığa doğru gitti. Az sonra bir açıklığa geldiler. Mr. Weasley'nin arabası kalın ağaçların ortasında ve sık dalların altında duruyordu. İçinde kimse yoktu ve farları yanıyordu. Ron, ağzı açık halde ona doğru yürüdüğünde, arabada sahibini karşılayan büyük, turkuaz rengi bir köpek gibi hafif hafif ona doğru ilerledi. Ron arabanın etrafında dolaşarak,
''Bunca süredir buradaymış.''
dedi sevinçle.
Şuraya bak, orman onu vahşileştirmiş.
Arabanın çamurlukları çizilmiş ve çamura bulanmıştı. Besbelli kendi başına ormanda geziniyordu. Feng bu durumdan pek hoşlanmamıştı. Dibinden ayrılmadığı Harry onun titremesini hissedebiliyordu. Nefesi normale dönen Harry asasını cüppesinin içine soktu.
Bir de bize saldıracağını sandık,
dedi Ron arabaya yaslanıp onu okşayarak.
Ben de nereye gittiğini merak ediyordum.
Harry örümcek var mı diye parlak ışıkta yerlere bakındı. Ama hepsi farların göz kamaştırıcı parıltısından kaçmıştı.
İzi kaybettik, dedi. Hadi gidip onları bulalım.
Ron cevap vermedi. Kımıldamadı. Gözleri tam Harry'nin arkasında, orman zemininin 3 metre kadar üstünde bir noktaya sabitlenmişti. Yüzü korkudan kas katı kesilmişti. Harry'nin arkasına dönecek zamanı bile olmadı. Yüksek bir şaklama sesi duyuldu ve aniden uzun ve kıllı bir şeyin onu bedeninin tam ortasından tutup yerden kaldırdığını hissetti. Baş aşağı duruyordu. Dehşet içinde çırpınırken gene şaklama sesleri duydu. Ron'un bacaklarının da yerden ayrıldığını gördü ve Feng'in inlediğini ve uluduğunu duydu. Hemen ardından karanlık ormanın içlerine doğru sürüklenmeye başladı. Harry baş aşağı sallanır halde onu yakalamış olan şeyin 6 adet çok uzun, kıllı bacakla yürüdüğünü gördü. Ön iki bacaksa onu bir çift parlayan kıskacın hemen altında sıkı sıkı tutuyordu. Arkasında yaratıklardan birinin daha sesini duyuyordu. Şüphesiz o yaratık da Ron'u taşıyordu. Ormanın tam kalbine gidiyorlardı. Harry, Feng'in kendini üçüncü bir canavardan kurtarmaya çalıştığını, yüksek sesle inlediğini duyuyordu. Ama Harry istese de haykıramazdı. Sesini o açıklıkta arabanın yanında bırakmış gibiydi. Ne kadar süredir yaratığın pençesinde olduğunu bilmiyordu. Tek bildiği bir anda karanlığın biraz çekildiğiydi. Yapraklarla dolu zeminin şimdi örümcek kaynadığını görebiliyordu. Boynunu yana eğince muazzam bir oyuğun kenarına geldiklerini fark etti. Oyuk ağaçlardan arındırılmıştı ve bu sayede Harry yıldızların ışıkları altında ömründe gördüğü en berbat sahneye baka kaldı. Örümcekler. Ama yerdeki yaprakların üzerinde gezinenler gibi ufacık örümcekler değil. At büyüklüğünde, 8 gözlü, 8 bacaklı, siyah, kıllı, devasa örümcekler. Harry'i taşıyan koca örümcek, dik yokuştan aşağı, oyuğun ortasında bulunan, tepesi sisli bir kubbeyle kaplı bir ağa doğru ilerledi. Arkadaşları ise, taşıdığı yükü görmenin heyecanından kıskaçlarını şaklatarak çevresini sarıyordu. Örümcek onu bıraktığında Harry dört ayak üstüne düştü. Ron ve Feng de sesli bir şekilde hemen yanında yere yapıştılar. Fang artık ulumuyordu. Sessizce sinip kalmıştı. Harry kendini nasıl hissediyorsa Ron da aynen öyle görünüyordu. Ağzı sessiz bir çığlık atıyormuşçasına açılmış, gözleri yerinden uğramıştı. Harry birdenbire onu bırakan örümceğin bir şeyler söylediğini fark etti. Ne dediğini çıkarmak zordu. Çünkü konuştuğu her sözcükle birlikte kıskaçlarını şaklatıyordu.
Haragok!
Diye seslendi.
Haragok!
Ve tepesi sislerle kaplı ağın ortasından küçük bir fil boyunda bir örümcek yavaş yavaş ortaya çıktı. Siyah bedeninde ve bacaklarında gri bölgeler vardı ve çirkin, kıskaçlı kafasındaki gözleri süt beyazıydı. Kördü.
Ne var?
Diye sordu kıskaçlarını hızla şaklatarak.
İnsanlar!
Diye kıskaçlarını şaklattı Harry'yi getiren örümcek.
Hagrid mi?
Diye sordu Aragog. Yaklaştı. Süt beyazı rengindeki sekiz gözü belli belirsiz geziniyordu.
Yabancılar!
Diye kıskaçlarını şaklattı Ron'u getiren örümcek. Aragog.
Öldürün onları!
Diye kıskaçlarını şaklattı huysuzca.
Uyuyordum.
Biz Hagrid'in arkadaşıyız!
Diye bağırdı Harry. Sanki kalbi göğüs kafesinden fırlamış, gırtlağının içinde atıyordu. Oyuğun dört bir yanında örümceklerin kıskaçları şak şak şak etmeye başladı. Aragog duraksadı.
Hagrid daha önce oyuğumuza hiç insan göndermedi,
dedi yavaşça.
Hagrid'in başı dertte,
dedi Harry hızlı hızlı soluyarak.
O yüzden geldik.
Dertte mi?
Dedi yaşlı örümcek. Harry sallanan kıskaçların altında saklı bir endişe sezdi.
Ama niye sizi gönderdi?
Harry ayağa kalkmayı düşündü ama bundan vazgeçti. Bacaklarının tutacağını sanmıyordu. O da yerden kalkmadan elinden geldiğince sakin bir sesle konuştu.
Okulda Hagrid'in öğrencilerin üstüne bir şey saldığını sanıyorlar. Onu Azkaban'a gönderdiler.
Aragog öfkeyle kıskaçlarını şaklattı. Oyuğun her tarafındaki örümcekler de ona katıldılar. Bu alkışa benzeyen bir sesti. Ama tek farkla. Genellikle alkış Harry'nin korkudan midesinin düğümlenmesine sebep olmazdı.
Ama bu yıllar önceydi,
dedi Aragog huysuzca.
Uzun yıllar önce. İyi hatırlıyorum. Onu bu yüzden okuldan çıkarmışlardı. Sırlar odası dedikleri yerdeki yaratığın ben olduğuma inanıyorlardı. Hagrid'in odayı açıp beni serbest bıraktığını düşünmüşlerdi.
Yani sen sırlar odasından gelmedin mi?
Dedi Harry. Alnında soğuk ter damlalarını hissedebiliyordu.
Ben ha?
Dedi Aragog. Kızgın bir şekilde kıskaçlarını şaklatarak.
Ben şatoda doğmadım. Uzak bir diyardan geliyorum. Ben daha yumurtayken bir gezgin beni Hagrid'e vermiş. Hagrid o zaman küçük bir çocuktu ama bana baktı. Beni şatodaki bir dolapta sakladı. Masadaki artıklarla besledi. Hagrid benim iyi arkadaşımdır ve iyi bir insandır. Keşfedilip bir kızın ölümüyle suçlandığımda beni korudu. O zamandan beri burada ormanda yaşıyorum. Ve Hagrid beni hala ziyaret ediyor. Bana bir eş bile buldu. Mossack. Hagrid'in iyiliği sayesinde ailemizin nasıl genişlediğini görüyorsunuz.
Harry cesaretinin son damlasını da kullanarak konuştu.
Yani sen hiç kimseye saldırmadın mı?
Asla.
Diye gakladı yaşlı örümcek.
İçgüdülerim gereği bunu yapardım. Ama Hagrid'e saygımdan dolayı insanlara hiç zarar vermedim. Öldürülen kızın bedeni bir tuvalette bulundu. Ben içinde büyüdüğüm dolabın dışında şatoda hiçbir yeri görmedim. Türümüz karanlığı ve sessizliği sever.
Ama o zaman o kızı öldürenin ne olduğunu biliyor musun?
Dedi Harry.
Çünkü neyin nesiyse geri döndü ve gene insanlara saldırıyor.
Sözleri gürültülü şaklamalarla ve kızgın kızgın hareket eden bacaklardan çıkan seslerle kesildi. Her tarafında iri siyah şekiller kıpırdanıyordu.
Şatoda yaşayan şey,
dedi Aragog.
Çok eski zamanlardan kalma. Biz örümceklerin her şeyden çok korktuğu bir yaratık. Onun varlığını okulda hissettiğimde beni bırakması için Hagrid'e nasıl yalvardığımı iyi hatırlıyorum.
Nedir o? Dedi Harry telaşla. Gene gürültülü şaklamalar, hışırdamalar. Örümcekler çemberi daraltıyor gibi görünüyordu.
Ondan söz etmeyiz,
dedi Aragog şiddetle.
Onun ismini söylemeyiz. Bana defalarca sormasına karşın o korkunç yaratığın adını Hagrid'e bile hiç söylemedim.
Harry üstelemek istemiyordu. Özellikle de örümcekler dört bir yandan yaklaşırken. Aragog konuşmaktan yorulmuş gibiydi. Yavaş yavaş kubbeli ağına dönüyordu. Ama diğer örümcekler adım adım Harry ve Ron'a yaklaşıyorlardı. Arkasında yaprakların hışırdadığını duyan Harry, Aragog'a ümitsizce ''Biz gidelim o zaman.'' diye seslendi.
''Gitmek mi?''
dedi Aragog yavaşça.
''Sanmıyorum.''
''Ama...''
''Oğullarım ve kızlarım emrime uyup Hagrid'e zarar vermiyor. Ama onları taze etten mahrum edemem. Hele böyle kendi isteğiyle ayağımıza gelmişken. Hoşça kal, Hagrid'in arkadaşı.''
Harry hızla döndü. Birkaç metre ötesinde örümceklerin oluşturduğu yüksek bir duvar vardı. Kıskaçlarını şaklatıyorlar, çok sayıdaki gözleri çirkin, siyah kafalarında parıldıyordu. Harry elini asasına götürdü ama bir faydası olmayacağını biliyordu. Sayıları çok fazlaydı. Ama tam savaşarak ölmeye hazır bir halde ayağa kalkarken uzun ve yüksek bir ses duyuldu. Oyuğu bir ışık kapladı. Mr. Weasley'nin arabası, farları açık, korna çalarak yokuş aşağı yıldırım gibi iniyor, yoluna çıkan örümcekleri deviriyordu. Devrilen örümceklerin bir kısmı sırt üstü düşüyor, bacakları yukarı dikilmiş halde çırpınıyordu. Araba Harry ve Ron'un önünde tiz bir gıcırtıyla durdu ve kapıları açıldı. ''Fengi al!'' diye seslendi Harry, ön koltuğa doğru dalışa geçerek. Ron zarı belinden kaptı ve ciyaklar halde arka koltuğa fırlattı. Kapılar hızla kapandı. Ron gaza dokunmadı bile. Ama arabanın ona ihtiyacı yoktu. Motor gürledi. Örümcekleri devirerek yola koyuldular. Yokuş yukarı hızlanarak oyuktan çıktılar. Kısa süre sonra ormanda sağa sola çarparak ilerliyorlardı. Dallar pencereleri kırbaçlarken araba akıllıca en geniş açıklıklardan gidiyor. Belli ki bildiği bir yolu takip ediyordu. Harry başını yana çevirip Ron'a baktı. Ağzı hala sessiz bir çığlık atarmışçasına açıktı. Ama artık gözleri yerinden uğramış gibi görünmüyordu. ''İyi misin?'' Ron dosdoğru ileri bakıyor, konuşamıyordu. Çalılığın içinden çarpa çarpa ilerlerken Fang arka koltukta uluyup duruyordu. Harry büyük bir meşenin yanından geçerlerken park aynasının kırıldığını gördü. Gürültülü, sallantılı bir 10 dakikanın ardından ağaçlar seyreldi ve Harry gene arada bir gökyüzünü görebilmeye başladı. Araba öyle ani bir biçimde durdu ki az kalsın ön cama yapışıyorlardı. Ormanın kıyısına ulaşmışlardı. Fang dışarı çıkma telaşıyla cama doğru atıldı ve Harry kapıyı açınca fırlayıp ağaçların arasından, kuyruğu bacaklarının arasında Hagrid'in evinin yolunu tuttu. Harry de indi. Bir dakika kadar sonra Ron da uzuvlarını yeniden hissetmeye başlamış gibiydi. Hala boynu kas katı ve dalgın halde arabadan indi. Harry arabayı şükranla okşadıktan sonra araba geri geri ormanın içine doğru ilerleyip gözden kayboldu. Harry görünmezlik pelerinini almak için Hagrid'in kulübesine döndü. Fang sepetinde bir battaniyenin altında tir tir titriyordu. Harry yeniden dışarı çıktığında Ron'u bal kabağı tarhının içinde midesi alt üst olmuş durumda buldu.
''Örümcekleri izleyin ha.''
dedi Ron güçsüz bir halde. Koluyla ağzını sildi.
''Hagrid'i hiç affetmeyeceğim. Hayatta olduğumuz için şanslıyız.''
Eminim Aragog'un onun arkadaşlarına zarar vermeyeceğini düşünmüştü.
''Hagrid'in sorunu da bu ya zaten.''
dedi Ron kulübenin duvarına vurarak.
''Hep canavarların sanıldığı kadar kötü olmadığını düşünüyor. Peki sonuçta bu ona ne kazandırdı? Azkaban'da bir hücre.''
Artık engel olunamaz bir şekilde titriyordu.
''Bizi oraya göndermenin ne anlamı vardı? Merak ediyorum, ne öğrendik?''
''Hagrid'in sırlar odasını hiç açmadığını.'' dedi Harry. Pelerini Ron'un üstüne çekti ve yürütmek için kolunu dürttü. ''O masumdu.'' Ron yüksek sesle burnundan soludu. Belli ki dolapta Aragog beslemek ona pek masum bir şey gibi görünmüyordu. Şatoya yaklaşınca Harry ayaklarını saklasın diye pelerini düzeltti. Sonra gıcırdayan ön kapıları iterek açtı. Giriş salonunu dikkatle geçip mermer merdivenleri çıktılar. Tetikteki gözcülerin yürüdüğü yerlerden geçerken nefeslerini tuttular. Sonunda Gryffindor ortak salonuna ulaşıp rahatladılar. Ateş artık köze dönüşmüştü. Pelerini çıkarıp yatakhanelerine giden dönen merdiveni tırmandılar. Ron üstündekileri çıkarmaya zahmet bile etmeden kendini yatağa fırlattı. Ancak Harry'nin pek uykusu yoktu. Dört direkli yatağının kenarına oturdu. Ve Aragog'un söylediklerinin her kelimesi üzerine uzun uzun düşünmeye başladı. Şatoda bir yerlerde saklanan yaratık Voldemort'un canavar olanı gibi bir şeye benziyordu. Diğer canavarlar bile onun adını söylemek istemiyorlardı. Ama o ve Ron bu yaratığın ne olduğu ya da kurbanlarını nasıl taşlaştırdığını bulmak konusunda bir arpa boyu yol almış değillerdi. Hagrid bile sırlar odasının içindeki şeyin ne olduğunu hiçbir zaman öğrenememişti. Harry bacaklarını yatağa çekti ve yastıklarına yaslanarak kule penceresinden ayın pırıltısını izlemeye başladı. Başka ne yapabileceğini bilmiyordu. Her yerde bir çıkmaza toslamışlardı. Riddle yanlış kişiyi yakalamıştı. Slytherin'in varisi kurtulmuştu ve kimse bu kez sırlar odasını açanın aynı kişi mi yoksa bir başkası mı olduğunu bilemezdi. Soracak başka kimse kalmamıştı. Harry uzanıp gene Aragog'un söylediklerini düşündü. Tam uyku bastırmıştı ki son bir umut kapısı fark etti ve birden doğrulup oturdu.
Ron!
Diye fısıldadı karanlıkta.
Ron!
Ron, Fang'inkini andırır bir ciyaklamayla uyanıp çılgın bir halde etrafına bakındı. Sonra Harry'i gördü.
Ron, o ölen kız. Aragog onun bir tuvalette bulunduğunu söylemişti.
Dedi Harry, köşede Neville'ın burnunu çeke çeke horlamasını aldırmadan.
Ya hiç tuvaletten ayrılmadıysa? Ya hala oradaysa?
Ron ay ışığında kaşlarını çatarak gözlerini ovuşturdu. Sonra anladı.
Hayır, o olamaz. Mızmız Myrtle'dan bahsetmiyorsun, değil mi?